Ayrım 4, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 31. Gerçekten de Duffy ile misafiri Frank Williams örgüte mensup aynı ekip tarafından işe alınmış, ilk eğitimlerini Camp Peary'de birlikte görmüş, Vietnam'daki Phoenix programı çerçevesinde törpülenip kendilerini bulmuştu. Williams merkeze gitmiş, kariyerini orada geliştirmiş, Duffy deniz aşırı faaliyetiyle öne çıkmıştı. Duffy'nin Pakistan'da CIA adına Afgan Savaşı'nı idare ettiği 3 yıl zarfında merkezdeki desteği Williams olmuştu. İşlerin ters gittiği zamanlarda 7. katta yükselen sesleri okşayıp yatıştıran hep Williams'tı. Komre koridorlarında Texas temsilcisi Charlie Wilson'ın kulağına en doğru sözleri fısıldayarak savaş ateşini canlı tutan da oydu. Rusların gözlerinin önünde Polonya, Çekoslovakya ve Romanya'dan savaşı devam ettirecek silahları satın alacak gizli operasyonu da Williams idare etmişti. Gdansk'tan kalkan ve aslında CIA'nın malı olan Yunan gemilerine Suriye ve Filistinlere gidiyor numarası altında silah yükleyip Pakistan'a o yollardı. Aslında Afganistan'da Rus kardeşlerinin öldürülmesinde kullanılacak bu silahları satarken Polonyalılarla Çeklerin bir kısmı nasıl sevinirdi? Afgan savaşı bu türlü gizli entrikayla yürütülen ve hala aynı şekilde devam eden bir savaştı. Frank Williams ile Jim Duffy bütün bu gizli operasyonun her şeyini bilen hayattaki yegane iki insandı. ''Bilmez miyim Jim, ama yine de bu konuda en detaylı bilgiyi benden daha iyi bilen bir yetkilinin ağzından almanı tercih ederim. Mesela yeni direktör anlatsa daha iyi, senin bir an evvel üniformanı giymeni bekliyor. Öteki işe gelince kısaca şu, Ceylani İranlı Pasdaran'la birlik olmuş şu devrim muhafızı mollalarla.'' Pek şaşılacak tarafı yok. O da yakın dostu Gülbettin Hikmetyar'da oldum olası Hümeyni ve mollalarına iyi gözle bakardı. Bunun bilinmeyen bir tarafı yoktu. Bu onlara silah yardımımıza mani oldu mu? Stinger'lar bile vermiştik. Sorun şu Jim, en aşırı uçtaki mollaların başı iyice dertte.
Bu iyi bir haber.
İnsanların en çok tehlikeli olduğu zaman böyle zamanlardır. Öte yandan Hatemi denen zat halkın desteklediği biri. Ama halka da gına gelmiş, paralar da suyunu çekmiş.
Oturup ağlayayım mı?
Keyfim bilir, durum şu. İran'ın kişi başına düşen geliri Şah zamanının 1/3. Milyarlarca insan işsiz, petrol gelirleri bütçenin yarısını zor karşılıyor. Buna rağmen o mollalar akıllarını daha fazla silaha, nükleer silahlara ve roket teknolojisine, kimyevi silahlara takmış, yarını düşünmeden para harcıyor. Hizbullah gibi terörist organlarına yılda 100 milyar dolar para veriyor. Bu para nereden geliyor dersin?
Şam fıstıklarından.
Biz bu desteğin büyük ölçüde uyuşturucudan geldiğini sanıyoruz. Afganistan'daki haşhaş üretimi patlamış durumda.
Lanet olasıcalar. Yeni bir şey söyle bari. Afganlar dünyada iki şey bilir. Savaşmak ve haşhaş yetiştirmek.
Olabilir. 10 yıl evvel önemli olan şey savaşmaktı. Şimdi iş haşhaşa dönmüş olabilir. Eroin gittikçe yayılıyor. Bunu kimse kabul eder görünmüyordu. New York'taki moda fotoğrafçılarından birinin aşırı ilaç alması sonucu ölümü üzerine Cumhurbaşkanı bu noktaya parmak basmak zorunda kaldı. Aradan 5 yıl geçtikten sonra farkına varabilmişti Clinton bu sorunun. Bu felaket Amerika'nın hatta Avrupa'nın her köşesine yayılıyor. Şimdi de yeni bir moda çıktı Washington'da. Baksanıza diyorlar, bu işten aslında örgüt sorumlu. Esrar bu adamların koruduğu, silah verip eğittiği bölgelerden geliyor.
Duffy yerinden kalktı, ocağa gidip bir kütük daha koydu ateşin üstüne.
Washington'da çöreklenmiş dünyadaki bütün kötülüklerden örgütün sorumlu olduğunu iddia eden, iki gözü iki çeşme sızlanıp duran Clinton liberallerinden bıktım artık. Gece yattıkları zaman bu piç kurularının hiçbirinin aklına Sovyetler Almanya'ya saldırır mı? Termonükleer bir savaş başlatırlar mı acaba diye düşünmek gelmez. Bu yüzden uykuları kaçmaz. Niye kaçmaz? Çünkü biz varız. Bizim orada burada Afganistan'da yaptıklarımız yüzünden. O gök gözlü Rus gençleri çantaları sırtlarında evlerine geri dönmeye başladıkları zaman büyük hengame koptu. 40 yıldır haşır neşir olduğu bir savaştan ilk defa yenik olarak dönüyordu Kızıl Ordu. Afganistan'daki soğuk savaşı biz kazandık. Washington'daki o liberal fırlamalar ne düşünürse düşünsün, biz kazandık o savaşı.
Gorbaçov'un da biraz yardımı olmadı değil.
Eğer bu işin sonunun geldiğini ona ispat etmemiş olsaydık, Gorbaçov Kızıl Ordu'yu geri çağırmak cesaretini gösteremezdi ama.
Duffy bu kızgınlıkla yerinde duramaz olmuştu. Şöminede yanan ateşin önünde bir ileri bir geri yürümeye başladı. Ateşin oynayışında Landy Kotal'ı, Hayber geçidini, katırların sırtında acıdan kıvrandıkları halde acıyı bile kabul etmeyen o sessiz Afgan gençlerini görüyordu sanki. Temsilci Charlie Wilson bir seferinde ona Peşaver'deki hastanede ziyaret ettiği yaralı gençlerin gözlerinin içinde Kızıl Ordu'nun yenilgisini gördüğünü söylemişti. Şimdi Washington'daki sersemler İslam köktenciliği ve haşhaş sorununu onlara yükleyip CIA'nın en büyük başarısını çamura bulamak mı istiyordu? Evet, orada Rusları öldürmek için savaşan gençlerin bir kısmı şimdi burada uyuşturucu pisliğine bulaşmıştı. Bunu nasıl değiştirebiliriz? O zamanlarda onlara silah vermemekle, Rusları öldürmelerini engellemekle mi olurdu bu? Bir gün Charlie Wilson'la konuşmuştu bu konuyu. Kongrenin tepkisini ölçebilmek için bu adamların bir kısmı uyuşturucu yetiştiriyor ama demişti de temsilcinin cevabı ne halleri varsa görsünler olmuştu. Williams onu düşüncelerinden ayırdı. Jimbo dedi, ister kabul et ister etme ama Afganistan hortladı. Millet şimdi bizi o İslam fanatiklerine yardım ederken karıştırdığımız külün altından nasıl bir ateşin çıkacağını hesaplayamamakla itham ediyor. Langley'e döndüğün zaman göreceksin. Terörizmle mücadele merkezi 67 sayfalık bir rapor hazırlamış. Biz buna Gezginci Muj raporu adını taktık. Bugünlerde her tarafta Afganlıları görmek mümkün. Cezayir'de insanları boğazlıyor. Kahire'de otomobilleri havaya uçuruyor. Şii mezhebinden bir avuç Suudi Arabistanlı'ya Dahran'daki adamlarımızı nasıl öldürebileceklerini öğretiyor. Duffy geri dönüp koltuğuna oturdu. Biraz evvelki hiddeti geçmiş görünüyordu. Pekala, benim Gucci Muj ne yapıyormuş?
Esrar işine karışmış. Esrar büyük şeytanın çocuklarının ruhi ve fiziki sağlığını yok eden bir şeydir değil mi? Ayrıca mollaların terörist faaliyetini devam ettirmek için çok paraya ihtiyaçları var. Öyleyse batıyı içinden yık, İslam'ın zaferine yardımcı ol, tamam mı? Onun baş görevi Afganistan'dan Türkiye'ye gönderilen ve burada eroin haline getirilen haşhaşın her kilosundan mollaların payını tahsil etmekmiş.
Peki benim rolüm ne bu işte? Beni niye bu sakin hayatımdan çekip çıkarmak istiyorsunuz?
Şunun için Jim, o bölgeyi senin kadar iyi bilen hiç kimse yok. Oradaki ekiplerle oyuncuları da direktör Ceylani köpeğinin nerelerde faaliyet gösterdiğini tespit edebilecek, bu operasyonun içine sızabilecek tek insanın sen olabileceğini düşünüyor. O zaman belki, evet belki mollalara giden bu paraların hangi maksatlar için kullanıldığını tespit edebiliriz. Bu paraların gittiği yerin izleri ancak bu yolla bulunabilir diyoruz. Bu işler belki bizi silah operasyonuna, kitle imha silahları peşindeki örgüte götürebilir.
Williams kahvesinden bir yudum daha alarak devam etti.
Ayrıca dediğim gibi hayatına biraz renk katmak istiyoruz. Başkentteki hayat süper güce layık bir şekilde coşmuş durumda. Özel salonlarda yemekler, beyaz saray limuzinlerinde seyahat, ne keyif, ne keyif.
Keyifmiş, kapısının önünde yapmadığını bırakmayan İran teröristlerini bulup çıkarmak yerine kendi kıçının açığını örtbas etmeye çalışan patronlara hizmetin nesi keyif? Bir defa James Bond kitabı okuduğu için kendini istihbarat uzmanı sanan bir kongre temsilcisinin ağız kokularını dinlemek. Hiçbir şeyin farkında bile olmayan ama allame-i cihan geçinen bir gazetecinin palavralarını dinlemek. Senin keyif dediğin şey bunlar mı?
Cimbo, Sam amca posterindeki işaret parmağını hatırlıyorsun değil mi? Vatan sana muhtaçtır diye yazar. İşte şimdi durum aynı. Evvelce hayır demek nasıl aklından geçmediyse şimdi de hayır diyemezsin.
Lanet olası, hisleri bir kenara bırakıp mantıki laflar edemez misin?
Yani geliyorsun.
Nereye?
Washington'a. Portland havaalanında özel bir uçak bizi bekliyor.
Bu kadar mı önemli?
O kadar önemli.
Hiç olmasa diş fırçamı, birkaç çorap çamaşır almama izin verecek misin?
Tabii vereceğim. Yuvaya hoş geldin.
Kulübenin toprak zeminine bağdaş kurarak oturmuş adamlar sırtlarını beyaz badanalı duvarlara vermişti. Ayaklarında Afgan şalvarları vardı. Hepsinin önünde biraz evvel bitirdikleri akşam yemeğinin artıkları duruyordu. Asıl yemeğin konduğu toprak kap ortada, insan vücudunun dışında odayı ısıtan bir avuç ateşin bulunduğu mangalın üstündeydi. Gayet tabii, hiç kadın yoktu aralarında. Kadınlar mangalda ateşi yakmışlar, yemek tabaklarını dağıtmışlar, sonra mutfağa çekilmişlerdi. En sonunca erkek misafir gidene kadar da geri dönmeyeceklerdi. Bu küçük toplantı Afgan geleneğine göre kabilenin bir nevi küçük şurasıydı. Gittikçe geçmekte olan ateşin etrafında toplanmış olan bu kadınlar en kuvvetli bağ olan kanla birbirlerine bağlanmış insanlardı. Hepsi Müslümandı ve hepsi şu anda ülkenin eskiden olduğu gibi radikal İslamcılardan kurtulup Taliban'ın idaresine geçmiş olmasından memnundu. Ocak ayının buz gibi soğuğunda bu sefer onları bir araya getiren dini değil, ekonomik bir sorundu. Hepsi şu veya bu şekilde esrar trafiğine karışmış durumdaydılar. Regay adındaki küçük köyleri Afganistan'ın İran ve Pakistan sınırından hemen hemen aynı uzaklıkta olan Hilmand bölgesindeydi. Esrar morfin ve en yıkıcısı olan eroinin yapıldığı haşhaş, Papaver somniferum bitkisinin ekimine izin verilen 5000 köyden biriydi burası. Köydeki toplam yarım düzine evin etrafındaki kuyu suyuyla sulanan arazide Birleşmiş Milletler'in Afganistan için haşhaş ekimi kotası olarak tanıdığı 71.433 hektarlık arazinin bir avuçluk kısmına tekabül eden 50 ceriplik bir yerde ekim yapılıyordu. Burada elde edilen ürün Afganistan'a ham afyon yetiştiricisi olarak Birmanya'nın kuzeyindeki altın üçgen ile rekabet edebilecek duruma getiriyordu. Duvara dayanıp oturan adamlardan 10 kadarı arazinin sahibi veya onu eken yarıcısıydı. Diğer ikisi de bu işin ticaretini yapıyordu. Yakındaki Sangin'den gelmişti. Onların yanındaki kamyoncu, onun yanındaki de Taliban'ın tayin ettiği mollaydı. Molla'nın mevcudiyeti dini olmaktan çok maliydi. Taliban yöneticileri Afganistan'ın büyük bir kesimini idare eden İslam radikalleri zamanında haşhaş trafiğine karşı çıkıyorlardı. Ama iktidara geldikten sonra bu ticaretin büyük potansiyelini görerek tavırlarını değiştirmişlerdi. Şimdi yasaklamak yerine vergi koymuşlardı. Her çiftçinin kazancının %15'i Taliban'a gidiyor, kendilerine boyun eğmeyen öteki Afganları öldürecek silahların alımında kullanılıyordu. İki tüccarın arasında gecenin şeref misafiri bu toplantının yapılmasına sebep olan adam oturuyordu. Gulam Hamid. O da diğerleri gibi İran'da doğmuş bir Belucistanlıydı. Şah rejimini son zamanlarında Savak'ta esrar trafiğiyle savaşta birinci sorumlulardan biri olarak çalışıyordu. Savaş kelimesi kendisine yeterli pay vermeyenleri yakalayıp hapsetmek, verenlere kolaylık göstermek manasındaydı. İhtilalden sonra İran'dan, Pakistan'dan Kuvetta'ya kaçmıştı. Halen esrar ticareti konusundaki bilgisini bu işin geliştirilmesine sarf ediyordu. Yemek müddetince konuşulan siyasi konuları bir tarafa bırakarak ciddi bir edayla ''Kardeşlerim'' diye söze başladı. ''Ne kadar afyonunuz varsa hepsini almaya geldim buraya.'' Durdu. Bundan sonra söyleyeceklerini kendisini dinleyenlerin damaklarında bırakacağı tadı arttırmak için tane tane ''Çok, çok, çok iyi fiyat vermeye de hazırım bu sefer, söz veriyorum'' dedi. Çiftçilerden biri ne veriyorsun diye sordu. Hamit teker teker gözlerinin içine bakarak kocaman bir tebessümle kilosuna 1500 Pakistan rupisi diye açıkladı. Sanki Afyon'un kilosuna bir kilo altın teklif ediyormuş gibi kasılıyordu. Teklif yeterli değildi. Hilbend'in uzak bir köşesindeki bu küçük köy dünyadan çok uzak olabilirdi. Ama Quetta'da Afyon'un kaça satıldığının farkındaydılar. Kardeşim diye itiraz etti. Biz burada çocuklarımızın karnını doyurmak, savaşın yakıp yıktığı evlerimizi yeniden kurmak için çabalıyoruz. Neredeyse çektikleri acıyı göstermek için hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayacaktı. Bunun için özel bir gayret gösterip mesela kilosuna 1900 rupi vermelisin. Hamit sanki istenilen bu para kendisini kalp sektesine uğratacak gibi tavır takındı. Bu kadar parayı nereden bulup vereceğini, bunun imkansızlığını anlattı. Yoksa onu ve ailesini yok etmek, evlerini başlarına mı yıkmak istiyorlardı? Sonunda 1650 rupi teklif etti. Mangalın etrafında oturanların hiçbiri çiftçinin yeğeni kadar dikkatle dinlemiyordu konuşulanları. Ahmet Han bir delikanlı olarak Hacı Abdülkadir'in mücahitleri arasında savaşıp temayüz etmiş, bir Sovyet helikopterinin roketine maruz kalıp sol bacağını dizinden kaybetmişti. Yıllarca Pakistan-Afganistan sınırında Girt-Cangil mülteci kampında sürünmüş, en iptidai sağlık bakımıyla yetinmek zorunda kalmıştı. Artık normal bir hayat yaşayıp karısı ve iki kızına bakacak iş bulamayacağının verdiği eziklikle intihara yaklaştığı bir sırada amcası onu kampta bulup köye getirmişti. Amcası gel vatanına dön artık diye ısrar etmişti. Bir hektardan fazla 5 ceriplik bir arazisi vardı. Ekip biçmesi için Ahmet'e verebilirdi. Afyon yetiştirmek için ideal bir yerdi. Verimli bir toprak, bol su ve bol güneş alıyordu. İhtiyacı olan tohum vesair alet edevatı o temin eder, Ahmet de karşılığında mahsulün yarısını amcasına verirdi, geri kalanı istediği gibi satardı. Bu teklif Ahmet için üstüne kapanan cehennem kapılarının sonuna kadar açılması gibi bir şeydi. Ailesiyle birlikte tarlanın yanındaki eski harap bir eve yerleşip çalışmaya başladı. Tahta koltuk değneklerine dayana dayana tarlada sekerken tohumların yeşerişini, Nisan başında büyüyüp çiçek verişini seyretti. 3 hafta sonra taç yaprakları dökülmüş kapsül ortaya çıkıp şişmeye, parlak yeşil rengi griye dönmeye başlamıştı. Taç yaprakların dökülmesinden bir hafta sonra Ahmet karısı ve iki kızıyla birlikte gün batımına doğru tarlaya gitti. Her birinin elinde 6 bıçaklı bir neçter vardı. Şişen başları bununla çizdiler. Neçterin bıraktığı izden süt kıvamında pembe bir sakız sızardı. Bu Afyon'un en iptidai şekliydi. Ertesi sabah bu sakızı kazımak için yine tarlaya döndüler. Toprak bir kaba topladıkları sakız koyu kahverengi bir renk almıştı. Dehşet verimli bir hasat olmuştu. Ahmet kendi hissesini birer kiloluk 42 paket haline getirmiş, kuruması için bir kenara koymuştu. Amcası ile arkadaşlarının tacirlerle pazarlık edişini büyülenmişçesine dinliyordu. Hamit 1800 Pakistan rupisi diye bağırdı. Bu tür işlerde Afgan parası kullanılmıyordu. Bu benim son fiyatım, bu da sadece sizin, can kardeşlerim sizler için ha. Ayrıca rica ederim bu fiyatı kimse duymasın. Aksi halde mahvolurum ben. Ertesi gün öğleden sonra kamyoncu Ahmet'in kulübesine gitti. Yanında Molla ile tüccarlardan biri vardı. Hep birlikte 42 paketi teker teker sayıp tarttılar. Tüccar kocaman bir deste Pakistan rupisi çıkardı. İçinden 75.600 rupi sayıp Ahmet'e verdi. Harp mağlulü ömründe bu kadar parayı bir arada görmemişti. Paranın eline verilmesinin hemen akabinde Molla önüne dikildi. Taliban'ın %15 vergisini istiyordu. Evladım dedi, kendin kullanmadığın veya Müslüman kardeşlerine satmadığın müddetçe bu yaptığın işin Kur'an'da günahı yok. Bu yetiştirdiğin mal düşmanlarımızın kuyularını kazmakta kullanıldığı müddetçe Allah'ın kelamına karşı çıkmış olmuyorsun. Düşmanlarımız mı? Onlar da kim? O kadar çok düşmanımız var ki.
Kafirlerin hepsi bunlar sonunda onlara ulaşacak.
Ömrü boyunca Ahmet sadece iki kafir görmüştü. İkisi de ölüydü. Peşaver'de tuzağa düşürülüp öldürülen iki Rus askeriydi bunlar. Molla ile tüccar Sangi'de dönmek için kamyona binerlerken ilgisizce omuz silkti. Kamyon toprak yolu takiben kulübeden uzaklaşıp tehlikeli yolculuğuna başlarken o beş ceriplik toprağında yetiştirdiği malın silaha dönüştüğünü, Londra, Liverpool, New York, Philadelphia, Paris, Marsilya, Madrid, Barcelona, Hamburg veya Frankfurt'taki kafirlerin kafalarında patlayacağını düşünüyordu. Taliban vergisinin ödenmesinden sonra elinde kalan 64.200 Pakistan rupisi, Batı dünyasının uzak köşelerinden birinde çalışan öteki adamların bir günde kazandıklarıyla mukayese edilince ne kadar zavallı kalıyordu. Bunların hiçbirini aldırmadı Ahmet. Onun için önemli olan 42 kilo malının satışının kaybettiği onurunu iade etmiş olmasıydı. Bu parayla karısıyla kızlarını bir sene boyunca doyurabilecek, yaşadıkları harabeyi tamir edebilecekti. Ahmet dönüp kulübeye doğru yürüdü. Sovyet roketinin bacağını kopardığından bu yana ilk defa mutluluğun ne olduğunu hissediyordu. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 39.